Öğretenler, öğretenler, anlatanlar, dinleyenler, okuyanlar, yazanlar, hepinize selamlar. Gördüğünüz üzere bugün yeni bir arka fonla karşınızdayız. O pofuduk gözlerinizi izlerken yoran tuğla desenli çakma duvar kağıdından kurtulduk. Daha sade, daha gözlere hitap eden bir arka fon. Tabii sağ olsunlar kıymetli dostlarım Erman ve İlayda'nın hediye ettiği bu güzel dünya haritası tablomuzla beraber arka fon biraz daha şenlendi. Artık gözleriniz bana odaklanabilecek haziyette ve daha az yorulup izleyeceksiniz diye ümit ediyorum. Bugünkü konumuz çok önemli. Gerçekten yine heyecan verici bir dış politika krizi. Abdullah Öcalan'ın, PKK lideri, terörist başı Abdullah Öcalan'ın, APO'nun Türkiye'ye getiriliş hikayesi. Getiriliş hikayesi diyorum ama arka planına baktığınızda aslında çok ciddi bir dış politika krizi ve Türkiye'nin uyguladığı mükemmel bir strateji, muhteşem bir zorlayıcı diplomasi örneği olarak karşımızda yer almakta. Yine klasik bizim dış politika kriz yönetimiyle ilgili videolarımızda olduğu gibi prosedürümüz belli. Krizin hızlı bir özeti, karar alma sürecinde uluslararası, bölgesel ve iç politikadaki gelişmeler, karar alıcıların kim olduğu ve karar süreçlerinin nasıl şekillendiğine ilişkin bir video serisi olacak. Olabildiğince kısa tutmaya çalışsam da farkındasınızdır bütün videolarda. Anlatırken gaza gelip de devam edince ister istemez bir anda 30 dakikaları 40 dakikaları bulabiliyor. Bunu mümkün mertebe kısa tutmaya özen göstereceğim ama bakalım ne kadar kısa tutabileceğim. Şimdi APO, Abdullah Öcalan dediğimizde Türkiye'de 30 bin cana hatta neredeyse 40 bin cana mal olmuş bir terör örgütünün liderinden bahsediyoruz. Bu terör örgütünün lideri yani PKK'nın lideri 1979 yılında Suriye'ye kaçmış ve Türkiye'ye getirildiği 1999 yılının öncesine kadar da Suriye'de yerleşmiştir. Ve PKK Beka Vadisi'nde, Suriye'deki Beka Vadisi'nde örgüt kampını kurmuştur ve bu Türkiye'yi fevkalade rahatsız etmiştir. Peki neden Suriye böyle bir işe girişti dersek? Detaylarına başka bir videoda değineceğimiz yani Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler videomuzda değineceğimiz su sorunları yani Türkiye ile Suriye arasında su kaynaklı problemler, sınır güvenliği problemleri ve Hatay meselesi özünde süregelen tarihsel problemlerden kaynaklı olarak Suriye Türkiye'ye bu yolla zarar vermeyi amaçlamış, bu yolla zarar vermeyi ümit etmiş ve APO'yu uzun yıllar Suriye'de saklamıştır. Ancak Türkiye ne zaman APO'yu istese Abdullah Öcalan Suriye topraklarında değildir izahını vermekle yetinmiştir. Tabi 1998 yılına geldiğimizde iş biraz değişmiştir. 16 Eylül 1998 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş'in Hatay'ın Reyhanlı sınırında yaptığı o meşhur konuşma. Yani Suriye'ye gerekirse gireceğiz askeri müdahale kapıda. Eğer APO'yu teslim etmezse bedelini ödesin minvalindeki o meşhur konuşmasına YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Bu konuşmayı 1 Ekim 1998 tarihinde o dönemin Cumhurbaşkanı olan Sayın Süleyman Demirel'in yaptığı oldukça sert konuşma izlemiştir. Ve Demirel konuşmasında özetle eğer Abdullah Öcalan'ı Suriye sınır dışı etmezse Türkiye için bu bir savaş sebebidir ifadesini kullanmış. Ve böylelikle aslında Suriye'yi oldukça uçurumun kenarına doğru ittiğini hatırlatmıştır. Ve dakikaların sayılı olduğu mesajı net bir şekilde vermiştir. Tabii hızlı bir şekilde krizi özet geçecek olursam yani o 4,5 aylık süreci özet geçecek olursam 8 Ekim tarihini 9 Ekim tarihine bağlayan gün APO daha fazla dayanamayıp Suriye'yi terk etmek zorunda kalmıştır. Ya da Suriye daha fazla baskılara dayanamayıp APO'yu sınır dışı etmiştir. Ve APO hızlı bir şekilde önce Yunanistan'a gitmiş Abdullah Sarıkurt isimli sahte pasaporta Yunanistan'a gitmiş. Ancak Yunanistan'da sadece birkaç saat kalabilmiş. Bunun hemen ardından Rusya'ya geçmiştir. Ve Rusya'da kalmaya başlamıştır. O dönemin başbakanı Mesut Yılmaz 19 Ekim 1998 tarihinde Rusya'nın Ankara'daki büyükelçisi Lebedev'a APO'nun bulunduğu hükümet binasının adresini dahi vererekten yani Rus devletine ait hükümet binasında sığındırılan, saklanılan APO'nun bulunduğu adrese dair vermiş ve Rusya'ya gerekli baskı yapmaya başlamıştır. Hemen ardından 29 Ekim resepsiyonunda Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı olarak yine girişimlere başlamış ve Rusya'nın APO'yu sınır dışı etmesi için gerekli baskıyı yapması konusunda çabalarını göstermiştir. Ancak bir sonuç alınamadığı gibi 4 Kasım tarihinde Rus Meclisi Duma'da APO'ya siyasi sığınma hakkı verilmiştir. Şaka gibi. Evet, 4 Kasım'da böyle bir hak veriliyor. Ve Türkiye'nin baskıları o kadar fazla artmış vaziyette ki Rusya daha fazla dayanamayıp nihayet 11 Kasım'da APO'yu sınır dışı etmiştir. Ve APO bu defa İtalya'ya kaçmıştır. İtalya'ya kaçtığında o dönemi yaşayan ben gibi kişiler hatırlayacaktır. Daha genç arkadaşlar belki canlı bir şekilde hatırlayamasa da televizyondan, videolardan, YouTube'dan izledikleri şeylerle hafızalarını belki güçlendirebileceklerdir. Türkiye'nin yoğun protestoları başlamıştı İtalya'ya. İtalya bu mevzuyla baş edemeyeceğini anlayınca Almanya'da da yargılaması devam eden APO'yu Almanya'ya teslim etmek istemiştir. Dikkatinizi çekelim. Türkiye'ye teslim etmiyor ama Almanya'ya teslim ederim diyor. Neden? O dönem Türkiye'de idam cezası var olduğu için Avrupa Birliği yasalarına uymadığı iddia edilip idam yasası varken ben bir suçluyu Türkiye'ye iade etmem demiştir İtalya ve onun yerine yargılaması Almanya'da devam eden Abdullah Öcalan'ı Almanya'ya teslim etmek istemiştir. Ancak Almanya o topa hiç girmemiş. Ateşe düşmek istememiş. Hani ben alırsam başıma bela olur. İtalya şu an için bana bunu teslim etme. Sen orada yargılamanı nasıl yapıyorsan yap demiş. İtalya APO'yu önce ev hapsine mahkum etmiştir. Daha sonra da serbest bırakmıştır. Ve o meşhur İtalya'ya yönelik boykotlar, buradaki İtalya Büyükelçiliği'nin önünde yapılan protestolar vesaire vesaire derken İtalya baskılara daha fazla dayanamamıştır. Ve 16 Ocak 1999'a geldiğimizde APO tekrar Rusya'ya kaçmıştır. Ancak Türkiye'nin Rusya üzerindeki baskıları devam ederken Rusya 29 Ocak'a kadar direnebilmiş. 29 Ocak'ta APO'yu sınır dışı etmiştir ve APO tekrardan Yunanistan'a dönmüştür. Orada Yunanistan'ın eski deniz kuvvetleri komutanlığı subaylarından Naksakis'in yardımıyla Yunanistan'a gitmiştir ve EYP'nin başkanı yani Yunan istihbaratının başkanı Stavrakis'le yaptığı görüşme sonrasında Yunanistan'da daha fazla kalamayacağını anlamıştır. Çünkü Türkiye'nin hele hele Kardak krizin daha üzerinden neredeyse 2 sene geçmişken Yunanistan'ın böyle bir hamle yapmasını Türkiye kabul edemez. Türkiye bütün baskısını yoğun bir şekilde Yunanistan'a odaklayınca 2 Şubat'ta APO Yunanistan'dan da kaçmak zorunda kalmıştır. Uçağı havalandığında Hollanda'ya gitmek istemiş ancak Hollanda iniş izni vermemiştir. Belarus'a gitmek zorunda kalmıştır. Yalnız Belarus'a indiğinde uçaktan dahi inemeyip birkaç saat Belarus'ta bekleyip tekrardan uçağa havalanmıştır ve 2 Şubat'ta Kenya'ya iniş yapmıştır. Kenya'da sığındığı yer Yunan Büyükelçisi'nin Kançılarya'daki rezidansı diyelim. Yani Yunanistan Büyükelçiliği'nin binası içerisinde sığınmıştır. Ve hangi tarihe kadar? 15 Şubat 1999 tarihine kadar. 15 Şubat 1999 tarihinde Türkiye tarafından görevlendirilmiş MİT operasyonel görevlilerinin yaptığı o meşhur operasyonla uçağa bindirilmiş, Türkiye'ye getirilmiştir ve hepiniz televizyonlardaki şu meşhur sahneyi hatırlayacaksınız. Özel Kuvvetler Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı elemanlarının, personellerin yaptığı operasyon sonrasında uçaktayken çekilen kamera görüntüsünde Abdullah Öcalan, memlekete hoş geldin. Bu meşhur cümle o gün Türkiye'yi sarsmıştı, yerinden oynatmıştı ve büyük bir coşku vardı. Çünkü milli hassasiyetlerin zirveye çıktığı bir konuydu. Hatanın kabul edilmediği bir konuydu ve Türkiye için çok hassas bir konuydu. Çünkü Türkiye'yi etnik temelde bölmeye çalışan, bu uğurda 30 bin, 40 bin tane cana mal olmuş bir terör örgütünün o lideri yakalanmıştı. Yani pek çok insanın öcü olarak gördüğü, hafızasında bir canavar olarak canlanan o terörist başı büyük bir operasyonla Türkiye'ye getirilmişti. Olayın örgüsü bu, olayın özeti bu. Ama arka planına bakalım. Arka planında ne vardı? Yani bu karar süreci nasıl yürütülmüştü? Şimdi dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz, dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, Dışişleri Bakanı İsmail Cem, Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Şenkal Atasagun. Böyle bir ekip. Baktığınız zaman yıldızlar karması gibi. Türkiye'de o dönem iç politikaya baktığınızda zayıf koalisyon var. Yani Bülent Ecevit'in Mesut Yılmaz'la yaptığı koalisyon hükümeti oldukça zayıf, istikrarsız, siyasi çalkantıların çok yoğun olduğu bir dönem. 28 Şubat'ın üzerinden daha neredeyse 2 sene geçmiş ya da geçmemiş silahlı kuvvetlerin iç siyasette ve dış siyasette etkisinin çok yoğun olduğu, hükümetlerin ise oldukça zayıf göründükleri bir dönem. O Kardak videomuzda bahsettiğimiz gibi Türkiye'nin iç politikasındaki anlayış dış politikayı 2,5 savaş stratejisiyle şekillendirmiş vaziyette. Yani bir yandan Yunanistan, bir yandan Suriye, bir yandan da PKK ile üçüyle aynı anda savaşa hazır olması gerekir Türkiye'nin başlığıyla stratejilendirilmiş bir savaş stratejisi. Yani 2,5 savaş stratejisi. Büyükelçi Şükrü Elekdağ'ın öne sürdüğü, Büyükelçi Şükrü Elekdağ'ın ortaya attığı bir stratejidir. Ve Türkiye'nin dış politikası da iç politika anlamında bu şekilde şekillenmiştir ve güvenlik temelindedir. Kardak olayı dediğim gibi hafızalarda taze, Suriye'de gerilimler iyice artmış vaziyette artık son dönemlerde ve böyle bir ortam var. Uluslararası dünyaya baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin daha güçlü olduğu, Rusya Federasyonu'nun bir önceki döneme göre gücünün yavaş yavaş zayıflamaya başladı. Yani o şok politikalar sonrasında yaşadığı ekonomik çalkantılar, Boris Yeltsin döneminde yaşanan problemler derken artık Türkiye'nin Rusya Federasyonu'nun daha zayıflamaya başladığı ve hafiften bir kriz sinyallerini almaya başladığı dönem. Yani Türkiye'nin gücünün bir miktar daha yetebileceği bir dönem Rusya'ya karşı. Bölgesel dinamiklere baktığınızda ise Mısır ve İran Türkiye ile Suriye arasında bir gerilimin olmasını istemiyor. Çünkü o dönemler İsrail ile Suriye arasında çatışmalar başlamış. Suriye oldukça zayıf bir konumda çünkü bir yandan İsrail ile Golan Tepeleri civarında mücadele ederken bütün birliklerini güneye doğru kaydırmış. Yani Türkiye ile olası bir savaşta Türkiye'ye karşı direnme şansı yok. Ama ona rağmen yine de muhaberat yardımıyla APO'ya, Öcalan'a yardım etmeye, desteklemeye, sığınmasını müdafaa etmeye devam ettiği bir süreçten bahsediyoruz. Burada biraz geri gidelim. Temmuz 1998 Milli Güvenlik Kurulu toplantısı. Yani demiştik ya Demirel Cumhurbaşkanı olarak Milli Güvenlik Kurulu'na çok önem veren bir lider ve Milli Güvenlik Kurulu'nda müzakere esasında alınmış kararların devlet politikası olarak uygulanmasına her zaman destek veren bir lider. Ve Temmuz 1998 Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan karar çerçevesinde Suriye'ye artık APO'yu sınır dışı etmesi için yeterli baskının yapılması gerektiği konusunda hemfikir olunmuş vaziyette. Bu karar alınmış ve bunun üzerine Demirel'in de açıkladığı üzere Atilla Ateş'in yaptığı konuşma tesadüfen kendi başına çıkıp da ben bugün böyle bir konuşma yapayım minvalinde bir açıklama değil. Ta Temmuz 98'deki MGK kararı çerçevesinde yürütülen stratejinin bir ayağı, yani o zorlayıcı diplomasi, sonuna kadar, dibine kadar zorlayıcı diplomasinin bir ayağı olarak Atilla Ateş'in konuşması baş göstermiştir. Keza buna Demirel'in o sert konuşması da eşlik etmiştir. Yani her krizde uzlaşmacı, arabulucu, olayları barışçı yollarla çözmesine alıştığımız Demirel bu defa gayet sert bir şekilde Suriye'yi savaşla tehdit etmiştir. Neden? Biraz geriye gideceğiz onun için. Önemli bir husus var burada ama önce bir noktanın daha altını çizmek isterim. Nedir? APO'nun Suriye'den çıkarılması diyorum. Öcalan'ın Suriye'den çıkarılması ısrarla. Bakın Türkiye'ye teslim edilmesi demiyorum. Çünkü o MGK toplantılarında, devlet toplantılarında yapılan görüşmelerde iki temel tartışma yürütülmüştür. Bunlardan birincisi Suriye'ye yapacağımız baskı ne yönde olmalıdır? Yani Suriye APO'yu Türkiye'ye teslim etsin yoksa Suriye APO'yu sınırlarından dışarı mı atsın? Bakın dış politikada orantılılık diye bir şey vardır. Yani siz bir talepte bulunurken karşı tarafın neyi verebileceğini neyi veremeyeceğini hesap edersiniz ve isteyeceğiniz şey öyle orantılı olmalıdır ki o orantı sayesinde istediğinizi alabilirsiniz. Yoksa sözünüzün bir ehemmiyeti olmaz. Yani siz eğer Suriye'nin kendi iç politikasına da bakaraktan, kendi ülkesi içerisinde yaşayan Kürt kökenli insanları da dikkate aldığında APO'yu Türkiye'ye teslim etmesinin Suriye'ye bedelinin ne olacağını hesaplarsınız ve dersiniz ki Suriye'yi bu kadar zorlamayayım. Alabileceğim şey nedir? Sınır dışı etmesidir. Ben buna zorlayayım dersiniz. Bu orantılılık çok önemlidir. Şimdi orantılılık deyince aklıma bizim bir arkadaşın başından geçen bir hikaye geldi. Bizim bakanlıktaki kıymetli meslektaş büyüklerimizden bir tanesi İsviçre'de görevliyken arkadaş toplantıya gidiyor. Tabii bu büyüğümüz de diplomatik nezakete çok önem veren, diplomatik hassasiyete ve diplomatik denkliğe de çok önem veren bir büyüğümüz. Orada İsrailli bir temsilci toplantı salonuna girerken biraz da sempatik dostluk göstergesi olarak sırtına bir tane vuruyor. Hani ismine ne diyelim? Mahmut diyelim. Mahmut ne haber diye sırtına vurup geçiyor. Ve bizimki kilitleniyor adama. Bu nasıl benim sırtıma vurur? Bu bana sen benden aşağısın mesajı vermektir beden diline. Ben buna göstereceğim deyip arkadaş diyor ki izle şimdi beni. Gidiyor adamın yanına. Toplantı bitmiş vaziyette. Toplantı dağılmış. Hani o sırtına vurdu. O da onun sırtına vurup da dengeleyecek ya olayı. Olayın heyecanıyla, akışıyla derken sinirlerini de tam kontrol edemeyip adamın sırtına vurmak yerine ensesine öyle bir tokat yapıştırıyor ki herifin amel defterinden 10 yılı çekip alıyor. Hafızasının son 10 yılını söküp alıyor. Güm diye bir ses. Bütün salon dönüp bakıyor. Bizimki faldır faldır kaçıp gidiyor tabii ki. Şimdi orantılılık dediğimizde bu önemlidir. Eğer siz orantıyı tutturamazsanız, orantısız güç uygularsanız haklıyken haksız duruma düşersiniz. Türkiye'de bunu iyi hesaplamıştır keza. Peki Türkiye neden bu kadar rahat? Uluslararası da alanda çünkü eli çok güçlü. Yani Avrupa Birliği tarafından, Amerika tarafından, pek çok dünya ülkesi tarafından terör örgütü olarak tanımlanmış PKK terör örgütünün başını siz eğer Suriye'de tutarsanız bunun bedelini ödersiniz. Ve Türkiye dosyasını çok güzel hazırlamıştır. Gerek Amerika'ya, gerek Avrupa'ya, gerek Suriye'ye, gerek Rusya'ya ve baskı yaptığı her ülkeye bunu göndermiştir. Fevkalade de etkili bir sonuç almıştır. Çünkü eli çok kuvvetli. Yani sağlam bir el gelmiş Türkiye'ye. Peki, uluslararası alanda Amerika'dan bahsetmek gerekir. Neden Türkiye ve Demirel dedik yani Demirel bu kadar sertti diye. Çünkü Demirel Amerika ile bir anlaşma yapıldığının bilincinde. Şimdi bakın merhum Başbakan Bülent Ecevit vefatından önce şöyle bir açıklama yapmıştı. "APO'yu bize niye teslim ettiler? Ben de anlamadım." diye bir açıklama yapmıştı. Ve Abdullah Öcalan'ın Türkiye tarafından yakalanması, o operasyonu yürütülmesi, Suriye'den sınır dışı edilmesi ve diğer bütün ülkelerden kor ateşi tutmuş gibi ellerinden atmaya çalışmaları hepsi Amerika tarafından bu konuda Türkiye'ye ciddi bir destek sağlandığı noktasında bir tartışmayla başlamıştı. Bu konuda olayın birinci tanıklarının da anlatımlarının yer aldığı bir hikaye dinlemek isterseniz Tuncay Özkan'ın Operasyon kitabını okuyabilirsiniz. Bu kitapta Öcalan'ın yakalanması bütün detaylarıyla tanıkların anlatımları huzurunda aslında detaylandırılmıştır. Demirel eğer Amerika'nın bir desteği varsa bu konuda böylesine milli hassasiyeti zirveye çıkmış bir konuda yumuşak kalması beklenemez. Çünkü artık ülkenin sabrı taşmış. Nitekim Demirel'e sorulduğunda aynı ifadeyi kullanmıştır. Memleketin artık sabrı taşmıştı. Savaşsa savaşa kadar gidilecekti Suriye ile. Çünkü bunun artık geri dönüşü yoktu. 1996 yılında Suriye'de 1000 tona yakın C4 patlayıcıyla Öcalan'ın patlatma planını yapan Türkiye maalesef son dakikada gelişen bazı olaylar sebebiyle başarılı olamamıştı. Orada işte APO ile aynı Suriye'de aynı binada kaldığı iddia edilen Genelkurmay İstihbarat Başkanı'nın telefon konuşmalarında APO'yu sürüte sürüte getireceğiz gibi bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın Suriye istihbarat tarafından dinlenip APO'ya haber verildiği ve bu sayede APO'nun o suikast girişiminden kurtulduğuna dair bir söylenti olsa da bu iddialar doğrulanmadı, yalanlanmadı da. Yakalama hadisesine gelecek olursak dediğim gibi artık Amerika'nın desteği olduğuna dair Ecevit'in bir açıklaması, buna dair yoğun tartışma, Demirel bunu şöyle izah etmektedir. Amerika bize yardım etmekten başka çare bulamadı çünkü ne kadar kararlı olduğumuzu gördü. Yani biz bu işe baş koymuştuk. Biz Öcalan'ı diri ya da sağ o sene içinde getirecektik. Amerika da bunu gördüğü için işler daha kötüye gitmesin, Türkiye tek başına bir hamle yapmasın diyerekten bu sürece dahil olmuştur dedi. Burada ilginç olay MIT'in kiraladığı Cavit Çağlar'a ait uçak. Kenya'ya Türkiye'den uçuş, uzun menzilli bir uçuş ve o esnada MIT'in elinde halihazırda bu menzilde uçacak bir uçak bulunmadığı için iş adamı Cavit Çağlar'ın uçağını kiralamıştır ve MİT ve Özel Kuvvetler Komutanlığı operasyon görevlilerinin bindiği bu uçak Kenya'ya kadar gitmiş. Kenya havaalanında saatlerce sessizce beklemiş. Birer yabancı gibi, yani daha doğrusu APO o uçağa binerken şüphelenmesin diye Türk değil de Avrupalıya benzeyen tiplerden özel seçilmiş ve APO merdivenlerden içeri girer girmez apar topar atmışlardır. Şimdi hikayenin bu kısmına baktığınızda, operasyonun bu kısmına baktığınızda şu detaylar yer almaktadır. Yunan Büyükelçiliği içerisinde bulunan Öcalan, Türkiye'nin baskılarının farkındadır. Türkiye'nin her an geleceğinin farkındadır. Kenya yetkilileri Öcalan'ı Büyükelçilikten çıkarmaya çalışmaktadır. Yunanistan Büyükelçisi merkezde yaptığı görüşmeler sonucunda işin iyice tatsızlaştığını, Türkiye'nin gerekirse Yunanistan'a da bir savaş açabileceğinin korkusunu hissettiğini gördüğü için yavaş yavaş Öcalan'ı göndermek istemiştir. Öcalan'ın yanında bulunan, sevgilisi de olduğu iddia edilen, korumalarından kadın olan silah çekmiştir. Hem Büyükelçi'ye hem kendisine. Korumalardan bir tanesi kendisini yaralamıştır o esnada. Olaylar bu şekildeyken Öcalan peş peşe 3 tane arabanın olduğu konvoya bildirilmiş. Konvoyun ortasındaki arabanın ayrıldığı iddia edilmiş ve havaalanına bu arabanın gidişle beraber paketlenmiş, uçağa atılmıştır. Buraya kadar tamam, ama bu konuda Thomas Gordon'un farklı bir izahı, farklı bir iddiası var ve bu operasyonun, Gideon'un Casusları adlı kitabında bu operasyonun bir Mossad operasyonu olduğunu iddia etmektedir. Çok ilginç. Watchful kod adıyla yürütülen bir operasyon olduğunu, Başbakan Ecevit'in İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştüğünü, bu konuda destek istediğini, Mossad'ın da hesaplamaları yaptığını ve İsrail'in Kuzey Irak'taki çıkarlarına zarar gelmesin diye tamamen görünmez olarak bu operasyona katıldığını, adının hiç geçmediğini, Kenya ile olan iyi ilişkileri sayesinde Kenya'daki bağlantıları kurduğunu, burada bir virgül açmak zorundayım. Bir dönemler İsrail kurulurken, İsrail nereye kurulsun tartışmaları yürütüldüğünde Kenya'da alternatiflerden bir tanesi, Kenya'ya mı İsrail kurulsun diye bir alternatif olarak da tartışma şeklinde gündeme gelinmiş. Yani Yahudilerin toprağı neresi olsun dendi, Kenya'da bunlardan biri olarak gündeme gelmiş ve Kenya ile İsrail'in hakikaten arası çok çok çok iyidir. Mossad bu iyi ilişkileri kullanaraktan operasyonu Kenya'da yapmıştır. Konvoy halindeki araçlarının, APO'nun bindiği aracın, ortadaki aracın şoförü de, koruma gibi görünen kişi de Mossad elemanlarıdır. Tıpkı Adolf Eichmann'ın Arjantin'de kaçırıldığı gibi ilaç verilerekten Öcalan sersemletilmiş, uçağa getirilmiş, uçak da Türk yetkililere teslim edilmiştir Mossad görevlileri tarafından demektedir. Hatta Öcalan'ın o ilk uyandığı zaman video görüşmelerinde, uçaktayken video görüntülerinde midem yanıyor, midem yanıyor şeklindeki bir ifadesi vardı. Bu da o ifadeyi aslında bir nevi destekleyecek bir açıklama gibi görünmektedir. Bu bir iddia. Thomas Gordon'un iddiası budur. Doğrulanmadığı gibi yanlışlanmadı da. Ha, bunun gerçeğini kim bilir derseniz, Allah bilir. O operasyonda yer alan o uçaktaki görevliler bilir. Bir de bilse bilse APO'yu sonrasında İmralı'da sorgulayan o efsane komutan Albay Hasan Atilla Uğur bilirse bilir. Biri de APO'nun kendisi bilir zaten. Başka da bilen çıkmaz diye tahmin ediyorum. O yüzden bunu sadece bir iddia olarak dile getirdim. Ötesine geçmiyorum. Şimdi olayın bu iki yüzünü gördük. Peki karar mekanizmasına baktığımızda nelerden daha bahsedebiliriz? Türkiye'nin zorlayıcı diplomasiyi çok aktif şekilde uyguladığı, zayıf bir hükümet bulunduğu için Demirel'in daha aktif bir şekilde yer aldığı, o dönem iç politikada yolsuzluklar, Susurlu kazası sonrası derin devlet tartışmaları, MİT raporları gibi hususlardan ötürü iç politikada hükümetlerin fena halde yıprandığı. Kameramız olayın heyecanına dayanamadı ve maalesef şarjı bitti. Bu teknik aksaklıktan dolayı özür dilerim. Nerede kaldık? İç politika, işin hülasası fevkalade çalkantılı bir atmosferde seyrediyor. Güçlü bir Demirel var, güçlü bir silahlı kuvvetler var, zayıf bir iç politikada koalisyon hükümeti var. Peki Dışişleri Bakanlığı nerede? Dışişleri Bakanlığı bu zorlayıcı diplomasiyi başarıyla yerine getirmek için fevkalade mücadele vermeye devam ediyor. Ve burada İsmail Cem'in anlattıklarına, hatıratlarına değinmekte fayda var Dışişleri Bakanı'nın. Mısır'ın ve İran'ın arabuluculuk rolü üstlenmeye çalıştığı, Suriye ile Türkiye arasında bir arabuluculuk üstlenerekten Türkiye'yi yumuşatmaya çalıştıklarından bahsetmektedir. Bakın altını çiziyorum. Sorunu çözmeye çalışmaktan değil, yumuşatmaya çalışmaktan bahsediyor kendisi. Ne demek? Türkiye'yi yumuşataraktan Suriye ile Türkiye arasındaki bir krizin savaşa dönüşmesini engellemek. Tabi burada İsmail Cem'in altını çizdiği şöyle bir husus var. Türkiye zorlayıcı diplomaside ne kadar kararlı olduğunu göstermek için bu arabuluculuğu reddetti. Çünkü Türkiye'nin herhangi bir yumuşaması Suriye'nin de hareketlerini ona göre değiştirmesini gerektirecekti. Ama Suriye'ye Türkiye tarafından bir askeri müdahale gerçekleştirileceğinin ne kadar ciddi olduğu, ne kadar kararlı olduğu mesajı iletilirse o zaman Suriye daha hızlı bir şekilde Öcalan'ı sınırlarından dışarıya atmak zorunda kalacaktır. Bu yüzden Mısır'ın ve İran'ın bu arabuluculuk girişimleri reddediliyor. Tabi burada Sayın Demirel'in de bahsettiği bir husus var. Demirel, Mısır lideri Hüsnü Mübarek'e şöyle bir ifade de bulunuyor. Eğer gerçekten bu krizin sona ermesini istiyorsanız ve Suriye'ye bir iyilik yapmak istiyorsanız gidin onlara deyin ki Türkiye bu konuda çok kararlı. Her an askeri bir müdahale gerçekleşebilir. O yüzden eğer doğru bir şey yapmak istiyorlarsa derhal Öcalan'ı sınırlarının dışına atsınlar der. Burada bu arabuluculuk girişiminin o yüzden çok fazla aktif bir şekilde sorunu çözmede yer almadığından bahsedebiliriz. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi bir baskısı hem Suriye'ye hem Rusya'ya hem Yunanistan'a hem Avrupa ülkelerine ciddi bir baskısından söz etmek mümkündür. Bu krizin nasıl yönetildiği, nasıl ilerletildiği, nasıl devam ettiği ile ilgili özet bir bilgi oldu. Burada bir de Öcalan'ın kendi ifadesindeki bir hususa değinmekte fayda var. Öcalan şunu ifade etmektedir. Ağa Kodatlı Mervan Zer kesimli şahsın, Suriyeli yetkilinin kendisine geldiği, ya bu toprakları terk edersin ya da biz kendi elimizle seni paketleyip götürür Türkiye'ye teslim ederiz ifadesini kullandığını açıklamaktadır. Bu da Türkiye'nin olayda ne kadar ciddi olduğunu, ne kadar kararlı olduğunu göstermek açısından önem arz eden bir husustur. Böyle bir kriz, böyle bir dış politika krizi, Türkiye'nin yoğun bir zorlayıcı diplomasi faaliyeti, önce Suriye'ye, sonra Rusya'ya, sonra Yunanistan'a, sonra İtalya'ya, Almanya'ya, Hollanda'ya, Belarus'a ve Kenya'daki operasyonla sonuçlanmış bir durum. Dünyada bunun örneği azdır. Yani bir ülkeye kan kusturmuş, dehşet saçmış bir terör örgütü liderinin dünya çapındaki bir kovalamaca sonrasında başka bir ülkenin topraklarında özel bir operasyonla ele geçirilip, paketlenip, burnu bile kanamadan paketlenip Türkiye'ye getirilmesi, Türkiye'de yargılanması dünyada örneğine rastlanılmamış bir dış politika kriz yönetim şeklidir. Bu anlamda hakikaten başarılı bir kriz yönetildiği ifade edilebilir. Tabii bu krizde bazı hususlar yine önem arz etmektedir. Özellikle Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı olmasına rağmen daha ön plana çıkması. Koalisyon hükümetinin zayıf bir durumda olduğu bir süreçte meclisten seçimlerin yenilenme kararının görüşüldüğü, alındığı bir dönemde bütün iç siyasetteki partiler bunu bir fırsata çevirmek ve oya dönüştürmek için çabalamıştır tabii ki. Yani iç politikanın dış politikada kullanıldığı anlardan bir tanesidir diyebiliriz buna. Tabii Yunanistan açısından da çok hayırlı bir sonu olmamıştır. Yunanistan'ın bu faaliyetleri sonrasında ciddi bir yargılama devam etmiş. Hatta EYP Başkanı Stavrakis sonrasında bu konuyla ilgili yargılanmıştır. Onun yargılamadaki ifadeleri, konuşmalarının da bulunduğu ilgili siteleri, web linklerini ben size yorumlar kısmında ayrıca ileteceğim. Ama dediğim gibi konuya ilişkin detaylı bir okuma için Tuncay Özkan'ın Operasyon kitabını okuyabilirsiniz. Şenkal Atasagun, MİT Müsteşarı'nın Amerikalı muhatabıyla nasıl konuştuğu, bu operasyon nasıl başladı, Şenkal Atasagun'un bunu Süleyman Demirel'e, Başbakan Mesut Yılmaz'a nasıl gelip anlattı, bunlara dair bütün detayları görebilirsiniz. Mehmet Ali Birand'ın 32. gün arşivinden de bazı detaylar edinme şansınız var. Bunların haricinde yanlış hatırlamıyorsam Fuat Aksu hocanın da bir kriz yönetim çalışmasında Öcalan krizine yoğunlukla değindiğini hatırlıyorum. Bunlar aklıma gelenler, sizin merak ettiğiniz başka bir şey olursa, sizin soracağınız başka bir soru olursa tabii ki elimden geldiğince cevaplamaya gayret ederim. Bu video şimdilik bu kadar. 30 dakikayı geçmedim diye ümit ediyorum. İlerleyen videolarda Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri krizleri, problemleri, derinleşen sorunları daha özet bir şekilde aktarmaya gayret edeceğim. Beni sabırlı dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kamera aksaklıklarından dolayı da tekrardan özürlerimi sunarım. İyi günler dilerim.